Her zamanki ses, her zamanki tempo.
VSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Bugün 20 Ekim Perşembe. RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Herhalde dün akşamın en iyi haberi ve bugün de herkesi mutlu eden haber. Tabii özetlere onunla başlayalım. Muhteşem Beşiktaş, Kara Kartal İtalya'da Napoli'yi 3-2 mağlup etti. Deplasmanda 3 golle gelen bu 3 puan hem Beşiktaş için hem de Türk futbolu için çok önemli. Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar ve yöneticiler de saldırıya uğradı. Ayrıntılar birazdan. Fenerbahçe kafilesini İngiltere'ye götüren uçak havada ön camı patladı. Daha doğrusu büyük bir çatlak meydana geldi. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, durum böyle olunca da Fenerbahçe takımı büyük bir tehlike atlattı. Uçak acil iniş yaptı Budapeşte'ye. Bu haberin de ayrıntılarını birazdan aktaracağız. Ankara Valiliği Ankara'daki toplantı, gösteri, nümayiş her şeyi yasaklamıştı Kasım ayının sonuna kadar. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri, onlar da yasak çerçevesi içerisinde mi? Bu konuyla ilgili olarak Ankara Valisi Ercan Topaca'nın açıklamaları var. Ayrıca Topaca, Ankara'da canlı bomba şüphesiyle öldürülen IŞİD teröristiyle ilgili de bir açıklama yaptı. Ankara Valisi'ne de programımızın içerisinde kulak vereceğiz. CHP sözcüsü Selin Sayek Böke'nin başkanlık sistemiyle ilgili olarak açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın IŞİD'e karşı, DEAŞ'a karşı, Irak'ta ve Suriye'de yönelik mücadeleyle ilgili açıklamalarına da kulak vereceğiz. Mezhep çatışmasına dikkat dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Tabii sadece bunlar değil. Ayrıca özetlerde aktaracağımız başka haberler de var. Her zaman olduğu gibi. Mesela Fethullahçı terör örgütüne yönelik soruşturmalar Türkiye çapında devam ediyor. Dün muhtarlar günüydü ve şehit muhtarlardan bir tanesi Taksim'de anıldı. Proje okullarla ilgili olarak velilerin tepkileri devam ediyor. Velilerden önce artık okullara tomalar geliyor, tomalar. Artık eğitim sistemimiz böyle. Eğitim sadece defterle, kalemle olmuyor Türkiye'de. Aynı zamanda tomalarla oluyor. Her okulun, her proje okulun önünde bir toma. Mecidiyeköy'deki eski Ali Samiyen Stadı'nın arsasına yapılan inşaatın 32. katından yere çakılarak 10 işçinin canına mal olan asansör kazasına ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, yani TOKİ görevlileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış. Bu haberin ayrıntılarını da birazdan aktaracağız. Ve Burası Türkiye dedirtecek, Türkiye'nin dört bir yanından haberlerimiz de olacak. Bursa'ya bağlanacağız. Programımızın ilerleyen dakikalarında Bursa'da neler oluyor? Bursa'da bir otobüs sürücüsü sarhoş muydu? Yoksa yorgunluktan uyuya mı kalmıştı? Hangisi? Vatandaşların saldırısına uğradı. Ayrıca Bursa'daki son gelişmeleri de Line TV haber müdürü Kübra Ulutaş bize aktaracak. Magazin gündeminin, siyaset gündeminin bile önüne geçtiği bir ülke. Zaman zaman Türkiye. Kürk mantolu Madonna. Ve Türkiye'de yeniden tartışılan magazin kavramı. Habertürk, magazin yazarı Esin Övet anlatacak. Ve tabii her sabah olduğu gibi tüm gazetelerin manşetlerini ve birinci sayfa haberlerini de sizlere okuyacağız. Burası Türkiye farkıyla sevgili dostlar. İşte bazı başlıkları verdiğimiz bu haberler ve daha fazlasıyla Burası Türkiye başladı efendim.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. 90'lı yıllardaki olayları yaşıyoruz adeta yeniden.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Yıllar önce bir araştırma yapılmıştı sevgili dostlar. Türk futbol kulüplerinin aldığı sonuçların ekonomiye etkisi diye. Beşiktaş bu konuda birinci çıkmıştı. Yani Beşiktaş'ın özellikle Avrupa'da deplasmanda aldığı galibiyetlerin Türk ekonomisine katma değer olarak etkisi diğer takımlardan daha fazlaymış. Çünkü Beşiktaşlı taraftarların takımlarına aidiyet duygusu çok daha yüksek olduğu için Beşiktaş'ın kazandığı maçların ertesi günü daha çok çalışıyorlarmış. Daha büyük şevkle çalışıyorlarmış. İşte o günlerden birini yaşıyoruz. Ender de olsa. Deplasmanda hem de İtalya deplasmanında Beşiktaş Napoli'yi 3-2 devirdi. Son derece önemli bir skor. Şampiyonlar Ligi B grubunda 3. hafta maçında Türkiye'nin temsilcisi Beşiktaş deplasmanda Avrupa maçlarında 18 maçtır yenilmeyen İtalyan ekibi Napoli'yi 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez bir İtalyan takımını deplasmanda yenmiş oldu. Napoli'nin gollerini 30. dakikada Martens ve 69. dakikada Gabbiadini atarken Beşiktaş'ın gollerini ise zaten ilk gol Beşiktaş'tan geldi. 12. dakikada Adriano, 38 ve 86. dakikalarda Ebu Bekir ya da Abu Bakar. Hangisini söylemek lazım? Bana Ebu Bekir daha sıcak geliyor. Ebu Bakar kaydetti ve Beşiktaş puanını 5'e yükselterek grupta ikinci sıraya yükseldi. Napoli 6 puanla hala lider. Beşiktaş bu Ebu Bakar'ı neden aldı? Bu golcü falan değil eleştirileri vardı biliyorsunuz. Tabii Mario Gomez'den sonra Ebu Bakar gibi bir futbolcunun gelmesi zor. Ebu Bakar için de zor. Çünkü hani dünya futbolunda da çok adı sana duyulmamış bir futbolcu Ebu Bakar. Mario Gomez gibi değil. Gerçi hala öyle değil. Yani Napoli'ye 2 gol atmış olması Ebu Bakar'ı iyi bir golcü yapar mı? Pek sanmıyorum. Hele Mario Gomez'le bence kıyas bile kabul etmez. Beşiktaş bence daha iyi bir golcü bulabilirdi. Ama Napoli'de kartalı uçuran futbolcu Ebu Bakar'dı. Evet, 2 gol Ebu Bakar'dan geldi ve Beşiktaş Napoli'yi 3-2 mağlup etti. Tebrikler Beşiktaş, tebrikler Kara Kartal. Beşiktaş saldırıya uğradı. İtalya'da holiganlar Beşiktaşlara saldırdı. Napoli sokaklarında çirkin olaylar yaşandı. Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Adnan Demir hırsızlar tarafından soyuldu. Saati çalınan Demir saldırganları kovalasa da sonuç alamadı. Holiganlar iki Türk gazeteciye de bıçak çekti. Napolili fanatiklerin saldırılarına sadece taraftarlar değil, maçı izlemek için Napoli'ye giden gazeteciler de nasibini almış. Gruplar halinde gezen Beşiktaşlılara İtalyanlar sataştı ve kavgalar çıktı. Bazı İtalyanlarsa televizyon muhabirlerine, gazetecilere bıçak çektiler. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Ayrıca İtalyan polisi de İtalya'ya çıkarma yapan Beşiktaşlıları adeta eziyet çektirdi. İtalyan polisinin her türlü zorluğu çıkardığı Beşiktaşlı taraftarların stadyuma gelişi de saatler sürdü. Beşiktaşlılar önlem olarak İtalya'ya gelen Türk polislerine ricada bulundular. Siz de bundan sonraki maç Beşiktaş Napoli'de, İstanbul'da oynayacak Napoli ile. Bundan sonraki maç yine Napoli maçı ama İstanbul'da. Beşiktaşlı taraftarlar da Türk yetkililerine ricada bulunmuş. Siz de İstanbul'a gelen Napoli taraftarlarına aynı eziyeti yapın. Her noktada arayın. Otobüslerini yavaş götürün. Stada çok geç getirin. Bize ne yapıyorlarsa aynısını İtalyan taraftarlarına yapın diye ricada bulunmuş Beşiktaşlı taraftarlar Türk yetkililerine. Bütün bu zorlukları aşıp stada girdi sonunda Beşiktaşlı taraftarlar. 3000'den fazla Beşiktaşlı taraftar vardı İtalya'da. Takımlarını yalnız bırakmayan olağanüstü Beşiktaş taraftarı 3 golle coştu. Bu arada UEFA Avrupa Ligi karşılaşması için İngiltere'ye giden Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçağın ön camı çatladı. Büyük bir talihsizlik yaşadı Fenerbahçe kafilesi, tabii büyük bir tehlike de atlatmış oldu. Bütün takımlar Beşiktaş dahil olmak üzere geçmiş olsun mesajları yayınladılar. Hatta Beşiktaş kulübü isterseniz size uçağımızı da veririz diye Fenerbahçe'ye büyük bir jest yaptı. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, tabii ki böyle durumlarda tüm kulüpler bir oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde başka maçlar da var, onlardan da bahsedeceğim ama Şenol Güneş'in açıklamaları var maçtan sonra. Kulak verelim isterseniz. Beşiktaş deplasmanda Napoli'yi 3-2 yendi ve maçtan sonra Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş şunları söyledi.
Tabii grubun en iyi takımı oynadık. Özellikle hücum varyasyonu bakımından zengin bir takım oynadık. Önde de 3 tane kısa, çabuk ve teknik oyuncular oynattı. Bu bizim için tabii zor bir oyundu. Hatta bu konuda etkili atakları oldular. Hem beklerin arkasına hem defansın arkasına kaçtılar. Hem iki bir hareketlerle beraber sızmaya çalıştılar. Defansif duruşumuz doğru ama eylem olarak sıkıntılarımız vardı. Özellikle ilk yarıda. İkinci yarıda bu konuda daha başarılıydık ve oyunu kontrol etmeye başladık. Oyunu yönettik. Ama ikinci penaltıdan sonra, birinci değil, ikinci penaltıdan sonra biraz orada dalgalanma oldu. Ama genelde orta sahadaki savunma anlayışlı oyuncularımızın aktif olması, iyi oynaması ve çıkmalarda iyi top kullanmamız bize galibiyeti getirdi. Ama daha fazla pozisyon bulabildik. Bu maç bizim için de bir test maçı oldu. Kaybetsek de bunu söyleyecektik. Şimdi kazanmamız çok sevindirici ama bu maçta 2-2 de bitebilirdi. Kazanmamız sevindirdi. Eğer kaybetsek çok üzülürdük çünkü iyi savaştık.
Evet, gerçekten iyi savaştı Beşiktaş. Şenol Güneş'in açıklamaları. Sevgili dostlar, burası Türkiye ekibinden sevgili dostum, güzel kardeşim Onur Er yayına hazırlamıştı. Hemen gördüğünüz gibi sıcağı sıcağına haberi yayınladık. Şenol Güneş Türkiye'nin en başarılı teknik direktörlerinden bir tanesi. Tabii ki milli takımı da başarıyla çalıştırmış ve dünya üçüncüsü yapmıştı Şenol Güneş. Belki de Beşiktaş'ın en büyük transferi Şenol Güneş gibi son derece efendi. Herkesin çok sevdiği, Trabzonlusunun da, Fenerbahçelisinin de, Galatasaraylısının da çok sevdiği, çok değerli bir beyefendiyi. Hani Beşiktaş şu sıralar bir tişört satıyor ya, önünde efendi yazıyor. İşte o efendi yazan tişört içinde, böyle bir tişört içinde Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Evet, bu akşam Fenerbahçe deplasmanda Manchester United'ın karşısına çıkacak. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Ama sadece Fenerbahçe değil, UEFA Avrupa Ligi'nde maç yapacak takımlarımızdan bir tanesi de Konya. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Konya Sporting Braga ile karşılaşacak. Sporting Braga güçlü bir takım ama Atiker Konya Spor'da iyi bir takım. Konya'daki maç İyi geçecek ve Konya Spor, Atiker Konya Spor inşallah maçı alacak. Bir başka maç UEFA Avrupa Ligi'nde. Osmanlı Spor, Villarreal. Sevgili dostlar, Osmanlı Spor'a da başarılar diliyoruz. Evet, bu akşam 3 Türk takımının maçı var. Fenerbahçe, Atiker Konya ve Osmanlı Spor. Haydi bakalım, zafer bizimle olsun. Sevgili sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Ankara Valiliği Kasım sonuna kadar Ankara'daki tüm gösteri, toplantı ve nümayişleri yasaklamıştı. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, tabii bu Kasım sonuna kadar olunca akıllara hangi soru geldi? Şu soru, biz de zaten yayınlarımızda aktardık. 29 Ekim kutlamaları da mı yasaklandı? Ya da 10 Kasım'da Atatürk'ü anma törenleri de mi yasaklandı? Ankara Valiliği bu konuda bir açıklama yapmış. Sevgili dostlar, İçişleri Bakanlığı da bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Bu yasağın milli bayramları kapsamadığı ifade ediliyor. Yani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara'da kutlanabilecek. 10 Kasım Atatürk'ü anma günü de sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, yine törenlerle anılabilecek. Yasak milli bayramları kapsamıyormuş. PKK'lı teröristler, sevgili dostlar, bombalı araçlar patlatıyor biliyorsunuz. Karakolların önünde, bazı kışlaların önünde bombalı araçlar patlatılıyor. PKK'lı teröristler bu defa bu amaçlarına ulaşamamışlar. Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde PKK'ya yönelik operasyonda daha önce gasp edilerek kırsala getirilen 5 araç ele geçirilmiş. Bombalı saldırılarda kullanılacağı belirlenen araçlara el konmuş. Evet, araçların fotoğrafları da var gazetelerde. İçine bomba yüklenip karakolların önünde ya da kalabalık yerlerde patlatılacak araçlar. Sevgili dinleyiciler, daha önce gasp edilmiş, çalınmış ve kırsala getirilen araçlar. Tabii içine bomba konacakmış ama güvenlik ekipleri tarafından ele geçirilmiş. Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu tacirlerine de büyük darbe vurulmuş. Uyuşturucu ve uyarıcı hap ticareti yapmak suçundan aranan 3 kişi güvenlik güçlerince gözaltına alınırken 10 bin kök Hint keneviri, 4 ton 951 kilo kubar esrar ve 1 ton 140 kilo toz esrar da ele geçirilmiş. Evet, bazı mesajlar da geliyor. Facebook'tan bir dinleyicim mesaj göndermiş. Murat Bey, biz maçları nerede izleyeceğimizi şaşırdık diyor. Gerçekten de öyle. Maçları nerede? Mesela dün akşam Beşiktaş'ın maçını hangi kanal verdi? Açık kanal vermedi değil mi? Kapalı kanallardan birisi verdi. TV bu mu verdi? Ne bileyim işte, şey mi verdi? Turkcell TV mi verdi? Birisi verdi. Ama maçları yayınlayan o kadar çok şifreli kanal, o kadar çok kapalı kanal var ki sevgili dostlar, artık millet, çok açık söylüyorum, nerede izleyeceğini şaşırdı bu maçları ya. Ya bu kadar çok şifreli kanal, bu kadar çok kapalı, bu kadar çok paralı kanal dünyanın neresinde var ben anlamıyorum ya. Fener maçını açıyorsun, bilmem ne TV veriyor, şifreli. Galatasaray maçı oynanıyor, bilmem ne TV veriyor, şifreli, o da başka bir kanal. Beşiktaş'ın maçını bilmem ne şifreli kanalı veriyor. Kardeşim, biz bunların hepsine mi abone olacağız ya? Ya bütün maçları izlemek isteyen bir futbol severin halini düşünür müsünüz ya? Bir düşünün. Bunlardan hangisine abone olacak? TV Buya mı abone olacak? Lig TV'ye mi abone olacak? Dijitürk'e mi abone olacak? D-Smart'a mı abone olacak? Turkcell TV'ye mi abone olacak? Ya Allah'tan korkun ya, insaf. Ya bu kadar çok para tuzağı nerede var? Hangi memlekette var? Eskiden bütün maçları değil mi, bir kanal mı verirdi? Sine 5 vardı. İşte şey vardı, şifre vardı onda. Sonra Tele10 vardı, bilmem ne vardı. Şimdi bakıyorsun var oğlu var. Ya milletin başı döndü ya. Başı döndü, elin saf. Bu kadar çok para isteyen bir kanal, bu kadar çok kanal. Maçları nerede izleyeceğimizi şaşırdık. Evet, Ankara'da sadece gösterilerin, nümayişlerin yasaklanması ile ilgili tartışmalar yok. 29 Ekim kutlamaları ve 10 Kasım anmaları yapılabilecek açıklaması var. Bunu söyleyelim. Ayrıca Ankara'da Anıtkabir'de keşif yapan canlı bombanın fotoğrafları da gazetelere yansıdı. Canlı bomba Anıtkabir'i gezmiş sevgili dostlar, düşünebiliyor musunuz? Anıtkabir'i gezmiş canlı bomba. Nerede patlatabilirim? Nasıl yapabilirim? Keşfetmiş. Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de bir canlı bomba. Daha sonra güvenlik güçleri tespit ediyor. Başarılı bir çalışma yapıyor. Ankara polisini kutlamak lazım. Bu konuyla ilgili olarak Ankara valisi Ercan Tobaça bir açıklama yaptı. Canlı bomba olduğu belirtilen şahısla ilgili olarak Ankara valisi şunları söyledi.
Bugün ele geçirilen şahsın Anıtkabir civarında 3 defa görülmesi üzerine şüpheli şekilde keşif faaliyetleri olduğunu düşünüyoruz. Daha sonra da eski meclis binasının oralarda tespit edilmesinden hareketle kişi takibe alınmıştır. Kimliğiyle ilgili bazı tespitlerimiz var ancak henüz tam doğrulanmış değildir. Yapılan aramalarda ciddi sayıda bu kişinin canlı bomba eylemi yapacağı yönünde çok ciddi bulgular elde edilmiştir.
İşte istihbarat böyle olur sevgili dostlar. Kendisini patlatmadan önce tespit etmek ve yakalamak. Polisin ve istihbaratın başarılı çalışması işte tam örneği bu sevgili dostlar. Keşke bundan önceki patlamalar olmadan bu istihbaratlar gerçekleştirilebilseydi. Kendi canlı bomba kendisini patlattıktan sonra diyorlardı ki, açıklama yapıyordu yetkililer. Kimliğini tespit ettik, işte kamerada var. Ya adam kendini patlatmış artık. Yani kamerada olsa ne olur, olmasa ne olur. Önceden tespit etmek. İşte önemli olan bu. Ankara polisini bir kere daha kutluyoruz. Dün Muhtarlar Günü'ydü, 19 Ekim Muhtarlar Günü. Başbakanlık genelgesiyle 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak kabul edilmesinin ardından tüm yurtta muhtarlar bu özel günü kutladı. İstanbul'da da Beyoğlu muhtarları bir araya gelmiş. Muhtarlar Günü'nü sabah 9.30'da İstiklal Caddesi'nde bulunan Taksim Anıtı'na çelenk bırakarak kutlayan bölge muhtarları İstiklal Marşı'nı okudu ve saygı duruşunda bulundu. Bölge muhtarları 15 Temmuz'da şehit olan Acıbadem Mahalle Muhtarı Mete Sertbaş için de saygı duruşunda bulunmuşlar. Darbe girişiminde yakınlarını şehit veren, yaralanan, evi, arabası ve iş yeri hasar gören binlerce vatandaş zarar tespit komisyonlarına müracaat ediyor. Ankara Valiliği bünyesindeki zarar tespit komisyonuna 15 Temmuz'dan bu yana geçen 3 aylık süreçte toplam 2770 vatandaş başvuruda bulunmuş, zararım var diyerek. Şehit yakını ve yaralanan 1437 kişiden Ankara Valiliği bünyesindeki zarar tespit komisyonunun yaptığı incelemeler sonucunda 1421'i karara bağlanarak İçişleri Bakanlığı'na iletilmiş. Şimdiye kadar darbe girişiminde yakınlarını şehit veren veya gazi olan 881 vatandaşa da tazminat ödenmesine karar verilmiş. ...15 Temmuz darbe girişiminden sonra hız verilen FETÖ soruşturmaları ile ilgili olarak Baylok operasyonu sonucunda Türk Telekom'da görevli 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Türk Telekom'daki terör örgütü FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmış. Savcılık 20 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş ve Türk Telekom'da operasyon gerçekleştirilmiş. ...15 Temmuz'la ilgili olarak da bir müze açılacak. Bu müze açılması çağrısını ben de hem sosyal medyadan hem de bu mikrofonlardan yapmıştım. Ama sadece 15 Temmuz'la ilgili bir müze değil. Tüm darbeler müzesi açılsa Türkiye'de ya da darbe girişimleri, hepsini içine koyacaksın. 12 Mart'ı da, 12 Eylül'ü de, 27 Mayıs'ı da, 28 Şubat'ı da, hepsini içine alacak bir darbeler müzesi. Sadece 15 Temmuz değil, hepsi olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili malzeme toplamaya başlamış. Örneğin Şerife Boz ve Sema Tutar tarafından Taksim Meydanı'na çıkarılan kırmızı kamyonla tankların ezdiği araçlar. müzede sergilenecek. O gece şehit ya da gazi olanların giydiği kıyafetler, kullandıkları giysiler, onlar da müzede sergilenecek. Sevgili dostlar, şehitlerin aileleri ve gazilerle yapılan röportajlar, tankları durdurmak isterken ezilen araçlar ve basın mensuplarının zarar gören kamera ve fotoğraf makineleri de müzede olacakmış. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'nın proje okullar tartışması, projesi devam ediyor. Ve tabii ki bu projeye karşı çıkan velilerin ve öğrencilerin gösterileri de devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'nin puanları en yüksek, en çok sevilen ve bilinen, en gözde, en tarihi 155 lisesini proje okul ilan etmiş. 8 yıl ve daha fazla süredir bu okullarda görev yapan öğretmenlerin başka okullara tayinini çıkarmıştı. Öğretmenime dokunma sloganıyla okullarda eylemler devam ediyor. Proje okullardan bir tanesi Cağaloğlu'ndaki İstanbul Erkek Lisesi önünde dün veliler eylem yaptı. Velilerden önce okulun önüne ne geldi biliyor musunuz? Daha veliler gelmeden Toma geldi, Toma. Toma ile beraber polisler velilerin eylemine öğrenciler alkışlarla destek vermişler. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde de geçen hafta yine eylem yapılmış ve yine eylemden önce, velilerden önce Toma gelmişti. Yeni eğitim öğretim sistemimizdeki sevgili dostlar, araç ve gereçlerimizin arasına Toma da eklendi. Defter, kitap, silgi, kalemtıraş, kurşun kalem, kırmızı kalem ve Toma. Mecidiyeköy'deki eski Ali Samiyen stadının arsasına bir gökdelenler zinciri yapılıyor. Arka arkaya oradan dikine yükseliyor binalar sevgili dostlar. İşte o binanın 32. katından bir asansör yere çakılmış ve içindeki 10 işçi hayatını kaybetmişti. O kazaya ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yani TOKİ görevlileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde dönemin İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Ali Seydi Karaoğlu da dahil 6 TOKİ görevlisi için görevi kötüye kullanma suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istenmiş. Görevliler hakkında İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması 1 Mart 2017'de yapılacakmış. Sevgili dinleyiciler, o gökdelenler aynı zamanda TOKİ'nin de oluruyla ve iştirakiyle yapılan binalardı. O yüzden TOKİ görevlileri hakkında da iddianame hazırlanmış. 6 TOKİ görevlisi için 6 aydan 2 yıla kadar hapis istenmiş. Ve Türkiye'nin gündemine yeniden ısıtılarak getirilen başkanlık sistemi tartışmaları. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, herhalde Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, parlamentoya getirilecek başkanlık sistemiyle ilgili yasa tasarısı. Ardından da ilkbaharda, yani 2017'nin Nisan ayında bir referanduma gidilmesi hedefleniyor. AK Parti'nin kurmayları da bu konuyu dile getirdiler. ...2017'de erken seçim olabilir diyenler de var. 2019'da yerel seçimler olabilir diyenler de var sevgili dostlar. Bazı seçimler birleştirilebilir diyenler de var. Yani önümüzdeki 2017 yılından itibaren yine habire sandık başına gideceğiz sevgili dostlar. Başkanlık seçimi, başkanlık sistemi konusundaki referandum da bunlardan bir tanesi. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda tepkili. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Selin Sayek Böke, esnafın derdi başından aşkın, Türkiye'nin o kadar derdi var, terör derdimiz var. Ama biz işi gücü bıraktık, şimdi başkanlık sistemiyle ilgili seçime gideceğiz dedi Selin Sayek Böke. Şunları aktardı.
Canım ortada bir fiili durum var diyorlar. Böyle kalsa daha mı iyi diyorlar. Muhalefetin çözümü ne diye soruyorlar. Çözüm, herkes nasıl anayasaya paşa paşa uyuyorsa Cumhurbaşkanı'nın da üzerine yemin ettiği anayasaya uymasıdır. Çözüm, 15 Temmuz'da bombalar altında çalışmaya devam eden ve Türkiye'yi bir felaketin eşiğinden döndüren parlamenter demokrasiyi korumak, kollamak ve güçlendirmektir.
CHP sözcüsü Selin Sayek Böke'nin sözleri de işte böyleydi. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra programımız Burası Türkiye, bugün yayınlanan gazetelerin manşetleri ve birinci sayfa haberleriyle devam edecek efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hukuk öyle bir şeydir ki ne yaparsanız yapın adalet mutlaka tecelli eder.
Nobel Barış Ödülünü almayı hak ettiğini düşünerek aday göstermeye karar verdim.
Binali Cezaevi'nin önünde kamp kurmuş vaziyetteyiz.
Tırnak içinde bizim mahalleden eleştiriler geldi.
İlkokul çağındaki çocuklara ne öğretirsek onu uygulayacaklar.
Fatih Terim sayesinde bence biraz da buralardayız.
Tebligat yok, önceden bildirim yok, hiçbir şey yok.
Her sabah dünya yeniden konuşur. Burası Türkiye.
Gazete manşetleri.
S- Sırada gazete manşetleri var. 20 Ekim Perşembe günündeyiz. Hürriyet gazetesinin manşeti: yargıda 300 itirafçı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz. Hürriyet'e açıklamalarda bulunmuş FETÖ soruşturması kapsamında 300'ün üzerinde hakim ve savcı itirafçı oldu. İtirafçı sayısı daha da artacak demiş. Cemaattenim, darbeyi biliyordum, vurdum. Pilotun ifadesi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bombalayan pilot olarak bilinen Müslüm Macit 30 Eylül'de ikinci kez ifade vermiş. Bizim, yani cemaatin darbe yaptığını biliyordum. Külliyeye daldım, bilerek atış yaptım. Adil Öksüz koordine ediyordu demiş. Bu arada eski Yarsav Başkanı gözaltına alındı. OHAL kararnamesiyle kapatılan Yarsav'ın eski başkanı Murat Arslan dün Ankara'daki evinde gözaltına alınmış. Yeni güvenlik manifestosu. Sabah gazetesinin manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yanlış güvenlik anlayışını terk etti. Artık sorunlar kapımızı çalmadan biz üzerine gideceğiz demiş. Bundan böyle bıçak kemiğe dayanana kadar sabretmeyeceğiz. Kendi planlarımızı uygulayıp tehditleri yerinde yok edeceğiz. Terör sorunumuz mu var? Bize saldırmalarını beklemeyeceğiz. Gidip tepelerine bineceğiz. PKK'yı içte ve dışta bertaraf edeceğiz. Suriye ve Irak'tan tehdit mi var? Tehdidi orada yok edeceğiz. Musul meselesini Musul'da çözeceğiz. Dabık'tan El Baba ineceğiz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milliyet gazetesinin manşeti: Musul'dan kaçış. Operasyon nedeniyle kentten kaçmayı başaran aileler çadır kentlere yönlendiriliyor. Binlerce ailenin daha kentten göç etmesi bekleniyor. Savaştan kaçan çok sayıda aile Irak ordusunun denetimindeki Kayyare kasabasına ulaşmış. Kent merkezindeki ailelerin bazıları da Suriye'nin kuzeydoğusuna kaçmış. Çok sayıda aile Haseke'deki El Hol mülteci kampına yerleştirilmiş. Kampın sorumlusu Divar Ahmet, kamptaki mültecilerin sayısının 6000'i geçtiğini açıklamış. Milliyet gazetesinin manşetinden okuyorum. Bu arada Birleşmiş Milletler özel raportörü Shaloka Beyani, Musul'u DAEŞ'ten kurtarma operasyonunda en kötü senaryoya göre 1 milyon kişinin yerlerinden olabileceği uyarısında bulunmuş. Evet, 1 milyon kişi. Suriye'den Türkiye'ye 2,5 milyon kişi giriş yapmıştı. Acaba şimdi sırada Irak mı var? Irak'takiler de Türkiye'ye giriş yaparsa Türkiye adeta bir mülteciler cennetine dönecek. Bakalım, Musul'da 1 milyon kişi yerlerinden olursa Birleşmiş Milletler ne yapacak? Dışişleri Bakanlığı dün Irak'a yönelik bir seyahat uyarısında bulunmuştu Türk vatandaşları için. Başka bir ülkeye daha seyahat uyarısında bulundu Dışişleri Bakanlığı: Etiyopya. Etiyopya'da bu ay ilan edilen olağanüstü hal kapsamında uygulanan tedbirler bağlamında ülkede bulunan veya buraya seyahat etmeyi düşünen Türk vatandaşlarına yönelik güncel seyahat ve güvenlik duyurusu yayınladı Dışişleri Bakanlığı. Etiyopya'nın da Türk vatandaşları için tehlikeli bir ülke olduğunu ifade etti. Posta gazetesi katliam keşfi demiş manşetinde. Polis Ankara'da DAEŞ'li canlı bombayı ölü ele geçirdi. Canlı bombanın Anıtkabir'le eski meclis binası civarında keşif yaptığı, 29 Ekim ya da 10 Kasım'da saldırı düzenlemeye hazırlandığı belirlenmiş. Ankara Valisi Mehmet Topaca, Ahmet Balık adlı 24 yaşındaki teröristle ilgili şu açıklamayı yapmış: DAEŞ'le bağlantısını tespit ettik. Anıtkabir'de ve eski meclisin önünde keşif yapmasından dolayı saldırıyı 29 Ekim veya 10 Kasım törenlerinde düzenleyeceği ihtimali üzerinde durduk. Valilik terör tehdidi nedeniyle 30 Kasım'a kadar Ankara'daki tüm gösteri, toplantı ve yürüyüşleri yasaklamıştı. Posta gazetesi de bu haberi duyuruyor. Ayrıca kendini patlatmak için keşif yapan Ahmet Balık adlı teröristin fotoğrafları da var Anıtkabir'e giriyor. Atatürk'ün mozolesinin yanında. Sağa sola bakınıyor böyle. Acaba kendimi nerede patlatabilirim diye. Bunlar böylesine cani. Böylesine insanlıktan nasibini almamış yaratıklar. Habertürk gazetesi başkanlık tartışmalarıyla ilgili olarak haberi birinci sayfadan vermiş. Denetimli başkanlık diyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi hassasiyetleri ne acaba? Çünkü MHP ne demişti? Hassasiyetlerimizi gözetirse AK Parti hükümet biz başkanlık sistemine evet diyebiliriz demişti. Peki bu hassasiyetler neler? Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberi. MHP kulislerinde tüm yetkilerin bir kişide toplandığı tam başkanlıktan ziyade yetkilerin etkili bir başkan yardımcısıyla bölüşüldüğü, kuvvetler ayrılığı ve parlamenter sistemin ana unsurlarının ayakta tutulduğu, anayasanın ilk 4 maddesinin korunduğu bir teklifin mecliste desteklenebileceği konuşuluyor, diyor Habertürk'ten okuduk. Yeni Şafak gazetesi masa resti oyun bozdu diyor manşetinde. Türkiye dışta bırakılarak başlatılan Musul operasyonu neredeyse durdu. Bunda Türkiye'nin resti etkili oldu. Muhtemel göç dalgası, Sünnilere katliam girişimi ve demografik yapı değişimi halinde açıkça sınırı geçeceği mesajını veren Türkiye, bir yandan da sınır hattına askeri yığınak yaptı. Bunun üzerine Türkiye operasyona dahil edildi. Şimdi kartlar yeniden karılıyor demiş. Acaba sorun sadece IŞİD değil mi Musul meselesinde sevgili dostlar? Sadece IŞİD değil mi? Ortada başka planlar da mı dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada bu konuya değindi. Biz sahaya girince gördük ki dedi, mesele sadece DAEŞ değil dedi.
Sahaya girince gördük ki aslında Suriye'nin sorunu DAEŞ değil. Ortada bir taktik ve strateji oyunu var. Şu anda benzer bir senaryo mezhep çatışması çıkarmak üzere Musul'da sergileniyor. Türkiye'nin Musul operasyonuna girmesini engellemeye çalışanlar Suriye'deki oyunlarını bozmamızdan rahatsız olanlardır. Asıl mesele bölgenin yeniden yapılandırılması meselesidir. Onun için ne diyorum günlerdir? Biz hem sahada olacağız hem de masada olacağız.
Cumhuriyet gazetesinin manşeti 2004'te uyardık ama dinlemediler. Sevgili dostlar 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak mecliste bir komisyon kuruldu. Ve bu komisyon FETÖ ile ilgili önemli kişileri, yetkilileri sorguluyor. Darbe komisyonundaki milletvekilleri bilgi alıyor. Mesela eski Genelkurmay başkanları bu komisyonda bilgi verecek. Ve onlara soracaklar. Diyecekler ki bu FETÖ ile ilgili olarak ne biliyordunuz? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu kadar FETÖ'cü girdi. Siz o zaman neredeydiniz? Nasıl haberiniz yoktu diye soracaklar eski Genelkurmay başkanlarına. İşte eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök bu konuda konuşmuş. Biz 2004 yılındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında hükümeti uyardık demiş Hilmi Özkök. Bakın 2004'te uyarmışlar. Hangi yıldayız? 2016. 12 yıl önce... 12 yıl önce Hilmi Özkök diyor ki biz uyardık hükümeti. Peki ne yapılmış? Hiçbir şey yapılmamış. Akşam gazetesinin manşeti 29 Ekim'de halkı tarayacaklardı. DAEŞ Ankara'daki 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerini kana bulamak için özel bir ekip görevlendirmiş. Anıtkabir ve 1. Meclis'te keşif bile yapan organizatör Ahmet Balık dün ölü ele geçirildi. İşte Ankara Valiliği'nin yasak kararı da bununla ilgiliymiş. Yani halkın güvenliği için bir yasak kararı söz konusu ama yine de devlet olarak yeterli güvenlik önlemini alarak sevgili dostlar 29 Ekim kutlamalarını ve 10 Kasım anmalarını yapabilir. Tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra her gece vatandaşların ellerinde bayraklarla meydanda toplanması gibi. Onlara izin verildi. Öyleyse demek ki güvenlik riski alınan tedbirlerle indirilebiliyormuş. Öyleyse 29 Ekim kutlamaları da rahatlıkla yapılabilir. Genelkurmay eski başkanı Hilmi Özkök böyle konuştu. Hükümeti FETÖ'ye karşı uyarmıştık. Sözcü gazetesinin manşeti: Özkök, 2004'te Fethullah iyi takip edilsin tavsiyesinde bulunduk. Pek bir şey yapılmadı, dedi. 15 Temmuz'un göz göre göre geldiği ortaya çıktı, diyor Sözcü. Meclis 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu'na bilgi veren eski komutan Özkök şunları anlatmış. 2002'de Genelkurmay Başkanlığı'na atandım. 25 Ağustos 2004'te Milli Güvenlik Kurulu'nda bizim önerimizle Fethullah Gülen konusu gündeme geldi. Hükümete iyi takip edilsin tavsiyesinde bulunduk. Pek bir şey yapıldığını görmedik. Bizim görevimiz söylemek, yapıp yapmamak hükümetin işi. Türk Silahlı Kuvvetleri siyaseti uyarmıştır. Yani vazifesini yerine getirmiştir, diyor Hilmi Özkök. Karar Gazetesi yeniden Misak-ı Milli manşeti atmış. Cumhurbaşkanı Musul üzerinden Misak-ı Milli tartışmalarını yeniden gündeme getirmiş. Sınırlarımızda Misak-ı Milli hedeflerimizi koruyamadık. Zorunlu durumu kabul edip kendimizi bu kabuğa hapsedemeyiz. 1932'den bu yana bir kısır döngü var. 1923'ten beri bir kısır döngü var. Türkiye'yi Cumhuriyet'in ilanından bu yana kısır döngüye hapsedenlerin amacı coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı bize unutturmaktır, diye konuşmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Star gazetesinin manşeti: yuvalarında yok edeceğiz. Erdoğan'ın sözleri Star gazetesinin manşetinde. Erdoğan, Türkiye'nin yanlış güvenlik anlayışını terk ettiğini belirterek, artık terör örgütlerinin bize saldırmasını beklemeyeceğiz. Biz gidip tepelerine bineceğiz, diye konuşmuş. Erdoğan, önceki gün Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarını da anlatmış. Halep'te hava bombardımanlarını durdurduklarını, El Nusra'nın orayı terk etmesi noktasında ricaları oldu. Arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdik. Halep'in huzuru için aramızdaki mutabakatı görüştük, diyor. Talimatları verdik, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani adeta bir başkan gibi. Zaten Türkiye'de şu anda bir başkanlık sistemi zaten yürürlükte. Dış politika, iç politika, pek çok konu tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sevk ve idare ediliyor. Altı ay sonra sandık. Vatan Gazetesi'nden okuyorum. AK Partili Hayati Yazıcı, başkanlık Ocak'ta meclise gelir, Nisan'da da referandum olur, demiş. Teklifimizi 3-5 gün içinde toplarız. Dünyadaki uygulamalardan esinleneceğiz ama kendi ülkemizin koşullarını, geçmişteki birikimlerimi dikkate almak suretiyle başkanlık modelimizi formüle edip meclise sunacağız. 12-15 maddelik bir teklifle sistemi hayata geçirebiliriz, demiş AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı. Aydınlık Gazetesi'nin manşeti: Putin'le Halep mutabakatı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dinci terör örgütü El Nusra'nın Halep'ten çıkartılması için Putin'le anlaştıklarını açıklamış ve Halep'i birlikte yeniden ayağa kaldıracağız, demiş. Aydınlık Gazetesi de haberi manşetten duyurmuş. Reis FETÖ'cüymüş. Sözleşmeli öğretmen alımı için yapılan mülakatta "reis deyince aklınıza kim geliyor?" sorusunun yöneltildiği Adana'da sınav komisyonu başkanı Kazım Baran FETÖ'den açığa alınmış. Tam da bir burası Türkiye haberi. Sevgili dinleyiciler, evet, sözleşmeli öğretmen alımı için yapılan mülakatta öğretmenlere soruluyordu ya, hani öğretmenlikle uzaktan yakından ilgisi olmayan sorular. Acaba liyakata mı sahipsiniz, sadakate mi? Sadakat ölçülüyor biliyorsunuz Türkiye'de, liyakat değil. İşte sadakati ölçmek için sorulan soru. Reis deyince aklınıza kim geliyor? İşte bu sorunun yöneltildiği şu hale bakın. Adana'daki sınav komisyonu başkanı Kazım Baran FETÖ'cü çıkmış. Bir Gün gazetesinin manşeti, siz bu zihniyetle cemaati aklarsınız. İslam Üniversitesi Rektörü Profesör Akgündüz, 15 Temmuz darbe girişimi dendi ama birinci darbe gezi olaylarıydı dedi. Akgündüz 3 yıl önce ise şöyle yazmıştı. Kur'an cemaatle mevcut hükümetin ittifakını emrediyor. Bir Gün gazetesinin manşeti. Özkök'ün FETÖ miladı 2004. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün 15 Temmuz darbe komisyonuna verdiği demeç, yaptığı açıklamalar Yeni Çağ gazetesinin manşetinde. 12 yıl önceki MGK toplantısında hükümeti uyarmış. Askerler uyarmış. Genelkurmay Başkanı uyarmış. FETÖ'ye dikkat edin diye. Ama hiçbir şey yapılmamış. Bu durumda sevgili dostlar, bu durumda acaba sorumlu kim oluyor? 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu, orada şehit olan vatandaşlarımız, yaralananlar, gaziler, mağdur olan vatandaşlar, el konulan şirketler, tüm bu noktalarda hiçbir şey yapılmadığı belirtilen hükümet mi sorumlu oluyor, yoksa başkaları mı? MHP'de başkanlık tepkisi diye bir başka haber var Yeni Çağ'da. Bahçeli'nin AKP'ye kapıyı açması partide yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş. Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ'ın açıklamaları var. Evrensel Gazetesi'nin manşeti, olağanüstü hal milyonları mağdur etti. Darbeyle mücadele gerekçesiyle ilan edilen ve 3 ay uzatılarak ikinci dönemi bugün başlayan o hal nedeniyle milyonlarca kişi mağdur oldu diyor. Kamuda 56 bin kişi açığa alındı ya da ihraç edildi. 56 bin kişinin pasaportu iptal edildi. 35 belediyeye kayyum atandı. 1189 eğitim kurumu kapatıldı. 155 basın yayın organı kapatıldı. 128 gazeteci cezaevlerinde diyerek rakamlar vermiş Evrensel Gazetesi. Ve aktaracağımız son gazete Yeni Akit. Hilmi Özkök komisyonda konuştu. İnancımı saklamadım, sıkıntı çektim. Yeni Akit'e göre Hilmi Özkök'ün verdiği ifadedeki en iyi, en çarpıcı cümleler bunlar. Darbe komisyonunda konuşan eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök, askeri liselerdeki FETÖ'cü yapılanmayı biz de namaz kılıyorduk ama onlar farklıydı sözleriyle tanımlamış. Hükümeti uyardık lafı Yeni Akit'te de var. Alt sayfalarda, alt ifadede Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde bunların kaynağına inmek için yeterli istihbaratı olmadığını ama hükümeti uyardıklarını söylemiş. Bundan 12 yıl önce Milli Güvenlik Kurulu'nda hükümeti uyarmış askerler sevgili dostlar. Evet, gazeteleri tamamladık. Birazdan sevgili dostlar sözü RSFM Haber Merkezi'ne bırakacağız ve son gelişmeleri, hava ve yol durumunu vereceğiz ama tüketicileri ilgilendiren, tüm vatandaşları ilgilendiren bir haber var, onu verelim. Bakırköy 4. Tüketici Mahkemesi 27 liralık kullanım bedeline karşılık değişik giderler altında istenen 547 lira elektrik faturasının ödenmemesi için yapılan başvuruyu kabul etmiş. Fatura ödenmeyecek ama elektrikte kesilmeyecek. mahkeme sonuçlanıncaya kadar. Tüketici mahkemesinin aldığı karar önemli. Gerçekten de çok yüksek bir bedel. Üstelik içinde biliyorsunuz bir sürü pay var. TRT payı da var. TRT payı ve diğer paylarla bakalım mahkeme ne karar verecek. Bir mağduriyet haberi daha verelim. Ardından sözü RSFM Haber Merkezi'ne bırakacağız. Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Hasan Bolat adlı bir vatandaşımız geçen yıl bir tanıdığından takas yapıp üstüne para ödeyerek beyaz renkte bir otomobil satın almış. Daha sonra da kaportacıya gitmiş. Kaportacı demiş ki abi senin arabanın önü 1996 model, arkası 2000 model demiş. Nasıl yani? Kaportacı demiş ki herhalde sen bende dalga geçiyorsun. Ya ben bu arabayı işte aldım ikinci el. Yapıştırmışlar ortadan. Arabanın önü beyaz renkli bir araba, fotoğrafı da var. Arabanın önü 96 model bir arabadan yapıştırılmış. Arka tarafı ise 2000 model bir arabadan alıp yapıştırılmış. Olmuş sana bir araba. Acaba direksiyon simidi, tekerlekler, el freni, onlar kaç model arabadan alıp yapıştırılmış bilmiyorum. Ama tam da burası Türkiye dinleyecek bir haber bu. Evet, mikrofonu RSFM Haber Merkezi'ne bırakacağız. Haberleri hava ve yol durumunu alacağız. Ardından burası Türkiye canlı yayında kaldığı yerden devam edecek efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Saatlerimiz 8.38'i gösteriyor sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. RSFM Haber Merkezi'nden son gelişmeleri aldık ve biz burada Burası Türkiye'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine bağlantılarımız olacak sevgili dostlar. Birazdan spor haberlerimize yeniden döneceğiz ve bir spor bağlantımız olacak. Eski Beşiktaşlı futbolcu ve antrenör Şenol Fidan bize bağlanacak ve dün akşam Beşiktaş'ın zaferini nasıl elde ettiğini konuşacağız. Ayrıca magazin dünyası ve toplumsal hayatımızı konuşacağız. Habertürk yazarı Esin Övet'le. Ve tabii RSFM'in de dinlendiği Bursa'ya da bağlanacağız. Bursa'da başarılı bir gazeteci, Line TV haber müdürü Kübra Ulutaş'a Bursa'da neler olduğunu da soracağız az sonra.
Darbe girişiminde biz Fransa'daydık. Yani çok şaşırdık. Yani ne yapacağımızı bilemedik Murat Bey.
Müthiş bir silah sesleri geldi. Yani ben hiç böyle bir şeyin yaşanacağını Türkiye'de ummuyordum.
Bu bizi şaşırttı yani, şok des film gibi.
Sonradan bir baktık ki doğrudan üstümüze geliyor. Ne yapacağımızı bilemedik. Şaşırdık kaldık öylece.
Onun için bizim çocuklarımız da çıkıyor geliyor. Bakıyorlar ki halkla karşı karşıya.
Köprünün yolunu kesmişlerdi, biz terör zannettik.
Sakın şaşırmayın. Burası Türkiye.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Hani bazen telefonunuz çalar sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Derler ki çekilişte şunu kazandınız. Bir çekiliş yaptık, cep telefonu kazandınız. Bilmem ne kazandınız falan diye. Telefon dolandırıcılığının başka türlüsü. Bir de işte yok hesap numaranızı PKK ele geçirdi, yok FETÖ ele geçirdi diye insanları soyanlar var. Bu da başka türlü. Çekilişte bilmem ne kazandınız. Arıyor vatandaşı. Beni şuradan arıyor diye. Mesela bir bankadan arıyorum diyor diyebiliyorlar. Bir de önceden 444'lü bir numara alıyorlar kendilerine ve bir ofisten arıyorlar. Sen bir bakıyorsun 444'lü bir numaradan arıyorlar. Arkada ofisin çalışma sesleri, işte bilgisayar tıkırtıları, telefon çalma sesi falan, bunların hepsini efekt olarak yapıyorlar. Arıyor vatandaşı, 2750 liralık hediye paketi kazandığını söylüyor dolandırıcı. Bakın arıyor 444'lü bir numaradan, arkada büro çalışma sesleri, 2750 liralık hediye paketi kazandığını söylüyor. Paranın 1000 lirasını çek olarak alacağımı, diğer bölümünü ise cep telefonu olarak gönderileceğini ifade ediyor vatandaşa. Bunu yapan dolandırıcı. Peki tamam diyor vatandaş da, kabul ediyorum, madem çekilişte kazandım 2750 liralık hediye paketi, 1000 lirasını çek olarak alacak, diğer bölümü cep telefonu. Ama diyor dolandırıcı, karşıdaki dolandırıcı, işlemlerin karşılığında 169 liralık bir masraf var. Hani bu masrafı bize iletirseniz biz de size 2750 liralık hediye çekini ve diğer cep telefonu hediyenizi göndeririz. Vatandaş da gidiyor PTT şubesinden 169 liralık güya sözüm ona masraf bedelini vatandaş olarak dolandırıcılara yolluyor. İşte herkesi böyle adam başı 169 lira 169 lira yüzlerce binlerce vatandaştan soyup soğana çevirmişler. Bir de paket yollamışlar alay eder gibi. Paketin içinden kırık bir cep telefonu çıkmış. Bakın kırık bir cep telefonu çıkmış. Bir de vatandaşla alay ediyorlar. Daha önce de bir vatandaş vardı. Paket yollamışlar. İçinden hıyar çıktı. Olacak şey değil. Dolandırıcılar iyice pervasızlaştı bu memlekette. Ama bakın, yaptıklarıyla, hayır işleriyle insanlara örnek olan ve insanların hayatını kurtaran vatandaşlarımız da yok mu? Tabii ki var. Bodrum'da özel bir hastanede kantin görevlisi olarak çalışan 24 yaşındaki Gökhan Ulusoy, geçen pazar günü mesai bitimi elektrikli bisikletiyle yola çıkmıştı. Arkasından gelen lüks bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çalıştığı hastaneye kaldırıldı bakın. Çocuk bir özel hastanede çalışıyor. Sonra çalıştığı hastaneye kaldırılıyor. Önceki günde hayatını kaybediyor maalesef. Acı haberi alan Van'da oturan ailesi, imam olan abinin de devreye girmesiyle Ulusoy'un organlarını bağışlama kararı alıyor. Bakın abisi de imam. Diyor ki abisi imam, ya organlarını bağışlayalım. Bundan daha büyük sevap olmaz. Talihsiz gencin kalp, karaciğer, kornea, akciğer ve böbrekleri 4 farklı ildeki 6 kişinin hayatını kurtarıyor. Bakar mısınız? Yani böyle bir insana daha da yürekten bir Allah'tan rahmet dilemek değil mi? Bizim görevimizdir. Organ bağışının ne kadar önemli olduğunun da yeni bir örneğidir. Türkiye'de trafik kazaları nerede oluyor? Yollarda oluyor. Nerede olacak falan diye hemen çıkışmayın. Tabii yollarda oluyor da, burası Türkiye, sadece yollarda olmuyor bakın. Havalimanında bile trafik kazası oluyor bizde. ve bir yer hostesi de ağır yaralandı. Atatürk Havalimanı'nda çevik kuvvet polislerinin içinde bulunduğu minibüs karşıdan karşıya geçen yer hizmetlerinde görevli 24 yaşındaki bir kadına çarpıyor. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Beyza Arslan adlı kadın hastaneye kaldırıldı. Hayat mücadelesi veriyor. Sevgili dostlar, yer hizmetleri çalışanları ve çevik kuvvet polislerinin son derece üzgün olduğu da gözlendi. Üzülürler tabii ama havalimanında bile bu kadar süratli ve bu kadar dikkatsiz gitmenin ne alemi var ya? Havalimanında bile trafik kazası yaşanıyor, görüyor musunuz? Karşıdan karşıya geçerken havalimanında. Ya orası bir yol değil. Ama arabalar biliyorsunuz gene de yer hizmetleri, işte gidiyorlar geliyorlar, valizleri taşıyan araçlar var. Uçağa bile çarpan araç oldu. Valizleri taşıyan o araç var ya, minik hani böyle. Uçağa çarptı adam ya. Uçağı seferden aldılar, hangara çektiler falan yani. Böyle dikkatsizlikler de işte oluyor. Az önce söylemiştim, 15 Temmuz darbe girişiminin müzesi yapılacak, açılacak diye. Ayrıca İstanbul Kültür AŞ Anemas zindanlarını da müzeye çevirecekmiş. Ne müzesine biliyor musunuz? İşkence Müzesi. Kültür AŞ Genel Müdürü Nevzat Kütük bu konuyla ilgili bilgi vermiş. Anemas zindanlarında işkence müzesi projesinin hayata geçirileceğini ifade etmiş. Acaba işkence müzesinde ne sergilenecek? Ben daha önce başka yerlerde işkence müzesi gezmiştim. İtalya'da gezdim. İtalya'da bir işkence müzesi gezdim. Orta çağdaki işkenceleri anlatan bir müzeydi. Gerçekten tüylerim ürperdi. Hatta eşim giremedi içeri. Öyle korku tüneli gibi. Cadılar nasıl işkence yapıyor? İşte etler nasıl koparılıyor? Kollardan bacaklardan geriliyorlar böyle. Geriliyor, onu göstermişler. Kollar bacaklar en sonunda yırtılıyor falan. Neler neler. Mum damlatma. Hatta galiba Facebook'taki adresimde de yayınlamıştım. Yayınlanabilecek olan fotoğrafları. Sevgili dostlar, işkence müzesi. Bir de şeyde de var. Kıbrıs'ta Girne Kalesi'nin içerisinde de var bir işkence müzesi. Orayı da görebilirsiniz. Orada işte işte kaleye hapsedilen insanlara ne yapılıyorlardı? İşte zindana atıyorlar, hiç bir hafta 10 gün arayıp sormuyorlarmış. Aşağıda fareler yiyor adam filan. Böyle işkence müzeleri var. Bakalım bu İstanbul'a açılacak Anemas, Bizans'tan kalan Anemas Kalesi'ne işkence müzesi açıldığı zaman acaba ne sergilenecek? Metrobüsten bir şeyler sergilenebilir mesela işkence müzesine. Metrobüs durağa geldiği zaman kapılar açıldıktan sonra nasıl binilir? İşkence müzesine belki koyarlar. Otobüslerdeki saldırılar, otobüslerdeki olaylar son zamanlarda epey arttı. Bursa'da da mesela var. Bir şoför alkollü mü yoksa yorgunluktan uykusuz mu? Bir halk otobüsü şoförü hem sızdı hem gaza bastı diye haberler var. Kapıları da kilitlemiş. Sonra kaçmaya çalışırken yolcular otobüsten zorla inmeyi başarmış. Bu kadar da olmaz dedirten olaylar yaşanıyor. Bakın Bursa'da da. Türkiye'nin en büyük şehirlerinden bir tanesi Bursa'da da hem trafik sorunu hem de gördüğünüz gibi farklı olaylar olabiliyor. İsterseniz şimdi Bursa'ya bağlanalım. Telefon attığımızda Bursa'nın bölgesel televizyonlarından en çok izlenen kanallarından Line TV'nin haber müdürü Kübra Ulutaş var. Kübra Ulutaş, günaydın.
Günaydın, merhaba, iyi yayınlar.
Hoş geldiniz. Bu Bursa'daki otobüs olayında şoför alkollü mü yoksa uykulu mu? Çünkü hem uykulu olduğuna dair haberler var hem sarhoş olduğuna dair haberler var. Hangisi doğru?
Şahsi görüşüm kesinlikle olan içine bir uyuşturucu madde olabileceği yönünde. Tabii ki habercilik açısından bakarsak net bir şey hala söylemek için çok erken. Çünkü haberi yaparken de, gerçekten takip ederken de gördüğünüz kadarıyla hem verdiği refleksler hem yolcuların ona verdiği refleks çok da fazla uykulu bir insan portresi çizmiyor açıkçası.
Öyle mi?
Burada, Bursa'da çok fazla yaşıyoruz biz bunu. Uyuşturucu maddeyle ilgili o kadar fazla haber duyuyorsunuz ki, çünkü en fazla maalesef kullanılan şehirlerin başında geliyor Bursa, Antalya ile birlikte.
Vay canına.
Ve bu yüzden tabii ki bu tarz bir olay yaşar yaşamaz herkesin aklına acaba uyuşturucu bir madde aldı mı diye geldi. Eğer görüntüleri inceleme fırsatı bulduysanız,
evet,
zaten çok fazla uykulu gibi de durmuyor şoför. Tabii ki bunun bir kanıtlanması gerekiyor. Mutlaka bir teslimi yapılması gerekiyor.
Herhalde
tabii,
sorgusu devam ediyor bu şoförün değil
tabii
mi?
Tabii tabii. Evet. Yani net olarak bir
sonuç olmadığı için polis bir açıklama yapmadı. Anladım.
Hayır. Olmadığı peki için biz de mecburen böyle ortada bir yorum bırakmak zorunda kalıyoruz ama
anladım.
Tabii insanların asıl sorguladığı, bizim de sorguladığımız, eğer öyleyse uyuşturucu madde kullandıysa o direksiyonun başında ne işi vardı?
Tabii.
Eğer öyle kullanmadıysa, iyimser düşünelim, öyle kullanmadıysa bu kadar zor şekillerde mi çalışıyor bu şoförler? Ya da uykulu bir şoför neden en az 50
tabii
kişinin olduğu bir otobüsün başında?
Çok haklı sorular bunlar Kübra Ulutaç. Bursa'da biz hep hani yol durumunu falan verirken İstanbul'un yol durumunu falan veriyoruz. Biz zaman zaman Ankara'da da trafik olduğunu da biliyoruz. Bursa'da da trafiğin yoğun olduğu noktalar var mı? Bir trafik sorunu yaşıyor musunuz Bursa'da?
Bursa'nın son yapılan anketlere göre, son yapılan çalışmalara göre vatandaşın nabzını ölçebildiğimiz kadarıyla en azından en büyük sorun olarak Bursalı vatandaşlar ulaşım sorununu görüyorlar.
Öyle mi?
Çünkü biz kentleşme konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz.
Hı hı.
Yaklaşık en aşağı 30 yılı aşkın bir süredir kullandığımız ana akslara hala yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nde bu anlamda çok farklı bir toplu taşınmanın ötesine çok farklı bir vizyon ortaya koyamaması sebebiyle örneğin şu saatlerde çok ciddi şekilde Bursa'da tabii ki İstanbul'daki zaman kıyaslanamayacak ama sıkıntısı elbette var. İnsanlar toplu taşımaya yönlendirilmeye çalışsa da Bursa'da çalışan nüfus sayısı çok fazla artıyor. Araç kullanan sayısı da artıyor.
Evet.
Kentin birçok noktası boşken insanların hepsi 2-3 ana aks üzerine.
Hangi akslar onlar? Için, hangi caddeler onlar?
Tabii ki Bursa İzmir yolu, Bursa'nın üniversite batıya açılan kapısı, Bursa Ankara yolu, Bursa İstanbul yolu, bu üç ana aks Bursa'ların da bir kilit noktası. Örneğin işte İstanbul yoluna şimdi bir toplu taşıma getirilmeye çalışılıyor ama bu çok da çözüm olacağı benzemiyor. Örneğin İzmir yolu, İzmir yolundan sonra üniversite ve Bursa'nın batıya açılan yeni bir aksı orası ama yine de gerçekten çözüm değil. Trafikte biz de artık hiçbir zaman bundan 3 yıl öncesine kadar trafik sorunu konuşmayan bir kent olarak artık en büyük sıkıntımız trafik diyebilirim.
Eskiden İstanbul'dan daha güneye gitmek isteyenler Bursa'nın içinden geçiyorlardı. Neyse ki o yolu şimdi Bursa'nın dışından geçirmeye başladılar.
Evet.
O biraz rahatlattı. Gidenleri de rahatlattı. Bursalıları da rahatlattı. Peki Bursa'da az önce söylediğin konu Kübra Ulutaş önemliydi. Ben altını çizerek not aldım. Bursa'da ciddi olarak bir uyuşturucu sorunu olduğunu da ifade ettim.
Evet.
Peki Bursa'da
maalesef
asayiş, Bursa'da güvenlik noktasında bir sıkıntı var mı? Akşamları rahatlıkla sokağa çıkabiliyor musunuz? Bursa'da genel olarak emniyet durumu, asayiş durumu ne alemde?
Buna kısmen evet diyebileceğim. Şimdi Bursa'nın yapısını bilenler bilir, bilmeyenler için hemen şöyle özetleyeyim. Bursa bir göçmen kenti.
Doğru.
Çok fazla göç alınmış. Burada hatta insanların arasına dönen çok fazla bu bir espri konusudur. Bursalı'yı diyen bulamazsınız. nüfusun neredeyse %90'ına yakını farklı şehirlerden göçmüş, gelmiş ve burada zaman içinde kalmıştır. Dolayısıyla mahalleler, yapılar, yerleşmeler, sosyal yapılar da buna göre oluşuyor. Şehir ortadan ikiye bölünmüş gibi düşünün. Batıya doğru, tam merkezden batıya doğru gittikçe evet, gece 11'de de belki sokağa çıkmak mümkün.
Hı-hı.
Ama 12'de değil. Bu biraz da sosyal yapıyla alakalı. Biz büyük bir köye benzetiyorum ben Bursa'yı. Hala açılamadık, sancı çekiyoruz.
Hı-hı.
Ama kentin doğusuna doğru gittiğinizde bu asayiş ve huzur operasyonlarının yapıldığı mahallelerin çoğu zaten aynıdır.
Hı-hı.
Evet, çok fazla uyuşturucu sorunu. İsmini kullanmak istemediğim çok fazla uyuşturucuların çok basit şekilde 3 liraya 5 liraya satıldığına bizzat defalarca tanıklık ve şahitlik ettim.
Evet.
Bu anlamda tabii ki operasyonlar yapılıyor. Hemen hemen her gün belki polis operasyon yapıyor. Ancak operasyon yapıp satan kişiyi suçüstü yakalamak çözüm mü? Olmadığını görüyoruz.
Operasyon deyince aklıma tabii PKK'ya yönelik operasyonlar, FETÖ operasyonları geliyor. Gerek üniversitelerde gerek kamu kurumlarında. Bursa'da durum ne o anlamda? FETÖ operasyonları Bursa'da çok var mı? Adı geçiyor mu Bursa'da da kamu kurumlarında?
Bursa'da biz haber bültenlerimizde hemen hemen her gün 1 dakika ya da 2 dakikada olsa mutlaka bu tarz bir haber
öyle
buluyoruz,
mi?
Görüyoruz, yapıyoruz. Ancak çok ciddi değil ama Bursa'nın bu açıdan şöyle bir önemi var. bu FETÖ operasyonu kapsamında Bursa için ülke çapında buranın finans merkezi haline getirildiğini. Biliyorsunuz sanayinin kalbi burada, ekonomistlerin çoğu burada. Dolayısıyla daha çok ciddi boyutta bir soruşturma kapsamında o kişilerin ayıklandığını düşünmüyorum. Ama daha küçük küçük ilerliyor. Yani günde 10 kişi alınıyorsa ertesi gün 5 kişi sorguya alınıyor belki ama daha çok fazla hükümetine gelen politikası gereği Bursa'daki bu işin finansal yönünün ortaya çıkarıldığını düşünmüyorum ben. Bursa'da çok fazla konuşacağım şeyler olacak o anlamda.
Son olarak biraz turizme değinelim. Henüz kış gelmedi ama Uludağ kar düştü mü? Uludağ'da nedir durum sevgili Kübra Uludağ?
Uludağ henüz kar düşmedi. Ama Uludağ kar düşse de zaten turizmciler için bu artık neredeyse sevinilecek bir şey değil.
Neden?
Gerçekten bizim için de değil. Çünkü Uludağ hiç kimse bilmiyor, bilmeyecek. Çünkü Uludağ'a giden ulaşımla ilgili sıkıntılar var. Uludağ'da yapacağımız harcamalarla ilgili sıkıntı var. Uludağ'da en önemlisi konaklama ile ilgili sıkıntı var. Yine çok enteresan bir araştırma yapılmıştı. Bunu biz vatandaşla birebir yapmıştık hatta. Bursa'da yaşayıp da Uludağ'a çıktınız mı diye sorduk insanlara. %60'ından fazlası çıkmadığını, hiç görmediğini söyledi.
Bursa'da yaşamasına rağmen.
Tabii. Dolayısıyla yaşadığınız kentteki insanları siz hemen elinizin altındaki cenneti değeri gösteremezseniz, dışarıdan gelen insanların da zaten yapısı bellidir. Evet, bugün Uludağ parası olan ve kışın biraz nefes almak isteyenler geliyor. Onun dışında zaten Uludağ çıkmak isteseniz bugün önce bir ulaşımı çok ciddi halletmeniz lazım. Onu orta gelirli bir aile için de düşünebilirsiniz. Bu Büyükşehir Belediye Başkanı her ne kadar Bursa'da ulaşım çok ucuz dese de Bursa'da gerçekten ulaşım hiç ucuz değil. Dolayısıyla da herkes aslında küskün gibi biraz Uludağ. Bir türlü halledilemeyen sorunlar var. Evet, kar düşse de sanırım daha güzel şeyler konuşamıyoruz.
Bu gerçekten ilginç çünkü yani Bursa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu konuda Uludağ sanki yokmuş gibi varsayması. Acaba hani orası daha çok hani beyaz Türkler gider. Orası işte turizmin olduğu yerdir. Orada işte yok şu yenilir, içilir falan diyerek biraz böyle görmezden mi geliniyor? Çünkü bazı belediyeler turizme biraz sırtını dönerek bakıyorlar.
Evet.
Bazı belediyeler. Bunu mesela Bursa, Bursa ile ilgili eleştiriler aldım. Mesela İstanbul'da da bazı belediyeler şeyden, turizmden para kazanıyor olmasına rağmen plaja gelen, denize girmeye gelen insanlardan para kazanmış olmasına rağmen görmezden geliyorlar. Yolunu yapmıyorlar. Ulaşım konusunda görmezden geliyorlar. Bunu niye böyle yapıyorlar? Anlamak mümkün değil. Şimdi sen de söyleyince aklıma geldi sevgili Kübra Uludağ.
Kesinlikle haklısınız. Buna çözüm olarak bir iki yıl önce yeni teleferik devreye sokuldu. Evet, aracı olmayan teleferikle gitsin deniz. Ama bugün teleferiğin 4 kişilik bir aileye maliyeti zaten aracının olması halinde gittiğinden daha da pahalı. Dolayısıyla yani ne derde çözüm ne de başka bir şey. Bugün kalkıp Uludağ'a gitseniz, ulaşımı halletseniz orada başka bir sorunla karşılaşacaksınız. Uludağ'da hala mekanların birçoğu kapalı ya da tadilat halinde. Dolayısıyla daha turizmci zaten orayla ilgili direkt geleni para gözüyle görmeye çok alışmış. Dolayısıyla siz zaten oraya gittiğinizde, Uludağ'a gittiğinizin bir farkında bile olamıyorsunuz. Ancak kar yağdığı zaman işte dediğiniz gibi çok doğru bir tabir kullandınız. Beyaz Türkler dediğimiz parası olan kesimin ve vatandaşın asla gelemeyeceği mekanların gidildiği yer. Turizmciler de bu yüzden zaten kan ağlıyor ama
peki,
ben çok eminim dünyanın başka bir yerinde böyle bir zenginlik olsa çok başka şeyler konuşuyor.
Kesinlikle olur. Öyle, kesinlikle öyle. Bursa Line TV Haber Müdürü Kübra Uludağ işte Bursa'daki son durumu anlattı. Çok çok teşekkürler Kübra Uludağ.
Kolay gelsin, iyi yayınlar.
İstanbul Levent'teki bir alışveriş merkezinde olanları size anlatacağım. İnanamayacaksınız. Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre. Fransa'da yaşayan ve bir süreliğine İstanbul'a gelen kimya mühendisi Profesör Emin Selin Cotton, eşiyle birlikte alışveriş yapmak için Levent'teki Kanyon Alışveriş Merkezi'ne gitmiş ve burada bir mağazaya girmiş. Yabancı bir mağaza bu. İngiliz kökenli bir mağaza. İçine girmiş. Bir pantolon beğenmiş. Bakın şimdi şaşıracaksınız. Bir daha söylüyorum, Habertürk'ten Leyla Ünal'ın haberine göre. Kanyon Alışveriş Merkezi'nde yabancı bir mağazaya giriyor, pantolon beğeniyor. Profesör Emine Selin Cotton beğendiği pantolonu denemek isterken içinden yarasa çıkıyor pantolonun, yarasa. Sevgili dostlar, şaka yapmıyorum. Ve o yarasaya da temas ediyor. Yarasa uçup gidiyor. Şoka girmiş müşteri. Hemen görevlileri çağırmış. Görevliler bakmışlar, yarasa demişler. Bu yarasa. Ve bakın, yarasalara dokunmak, yarasa ısırırsa kuduz da bulaştırır. Belki solunum yoluyla bile bulaşabilir diyor profesör. Umursamaz bir tavırla gitmişler görevliler. Olaydan kimin sorumlu olduğu konusunda bir türlü anlaşamadıklarını söyleyen Profesör Cotton, ilk müdahaleyi AVM bünyesindeki doktor ve hemşire yapmış. Doktor bana yarasadan kuduz bulaşmaz demiş. Durum tespit raporu hazırlanmış. AVM'nin görevlisiyle hastaneye gitmişler. Sevgili dostlar, ve dava devam ediyor. Dava açmış profesör. Olay bende psikolojik travma yarattı, uyuyamaz oldum demiş ve suç duyurusunda bulunmuş. Gerçekten inanılır gibi değil. Bir alışveriş merkezinin içinden yarasa çıkmış. İsterseniz bir ara verelim. Aradan sonra spor haberlerine geçeceğiz. Sporla ilgili bağlantılarımız var. Ayrıca Kürk mantolu Madonna tartışmasına da değineceğiz. Esin Övet'le konuşacağız. Lütfen ayrılmayın.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Size sosyal medya üzerinden ulaşıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hatta sadece Türkiye topraklarından değil, yurt dışından da bize ulaşan çok sayıda dinleyicimiz var. Amerika Birleşik Devletleri'nden Chicago kentinden bize mesaj gönderen sevgili Rona Doğan. Buradan İstanbul'dan sevgiler, saygılar, selamlar.
I follow you.
Hukuk öyle bir şeydir ki ne yaparsanız yapın adalet mutlaka tecelli eder.
Nobel Barış Ödülünü almayı hak ettiğini düşünerek aday göstermeye karar verdim.
Sinirli cezaevinin önünde kamp kurmuş vaziyetteyiz.
Tırnak içinde bizim mahalleden eleştiriler geldi.
İlkokul çağındaki çocuklara ne öğretirsek onu uygulayacaklar.
Fatih Terim sayesinde bence biraz da buralardayız.
Tebligat yok, önceden bildirim yok, hiçbir şey yok.
Her sabah dünya yeniden konuşur. Burası Türkiye.
Spor.
İtalyanlar yıllardır Mamma lu Turchi derdi. Yani anneciğim Türkler geliyor. Ama korkunun ecele faydası yok. İşte Türkler geldi. Siamo arrivati. 3-2 kazandı Beşiktaş. Napoli'yi İtalya'da devirdi. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Ligde dünyaları kaçıran Ebu Bakar, Şampiyonlar Ligi'nde taraftarına dünyaları armağan etti diyor. B grubunda Beşiktaş puanını 5'e çıkardı. Lider Napoli puanı 6. 3. sırada Benfica var. Benfica deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup etti. Dinamo Kiev 1 puanda kaldı. Beşiktaş'tan aldığı puanla 1 puanda kaldı. Bundan sonra 1 Kasım Salı günü Beşiktaş Napoli'yi İstanbul'da konuk edecek. Benfica da Dinamo Kiev'i kendi sahasında ağırlayacak. Beşiktaş nasıl oynadı? Güzel mi oynadı? Penaltılar penaltı mıydı? Çünkü iki tane de penaltı çaldı Rus hakem maçta sevgili dostlar. İşte bütün bunları konuşacağız. Eski bir Beşiktaşlı futbolcuyla ve şimdi telefon attığımızda Sayın Şenol Fidan var. Şenol Fidan günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum Şenol Fidan. Sesinizi duymak gerçekten güzel. Beşiktaş'a hizmet etmiş, yıllarca sahalarda top oynamış bir hocamız olarak şu anda karşımızdasınız. Beğendiniz mi Beşiktaş'ı Şenol Fidan dün akşam?
Şimdi tabii bunu iki bakımdan ele almak gerekiyor. Bir skor olarak bir de oyun olarak.
Tabii.
Ama skor olarak baktığımız zaman Beşiktaş görevini yaptı diyebiliriz. Ama oyun olarak baktığımız zaman tabii ki bir takım eksikleri var ama skor bu oyunun önüne geçmiştir. Beşiktaş şu anda bütün Türkiye'nin gurur duyacağı bir skor almıştır.
Penaltılar var. Beşiktaş'ın kaçırdığı goller de var. Şenol Güneş'in Ebu Bakar'la ilgili sözleri vardır. Ligde çok kaçırdı ama şimdi iki gol attı ama ben Ebu Bakar hakkında hala çok iyi bir golcü olduğuna dair endişelerim var. Bilmiyorum yani Mario Gomez'le bence kıyas bile kabul etmez. Siz ne dersiniz Ebu Bakar konusunda Şenol Bey?
Tabii şimdi Gomez'den sonra hangi santrfor gelirse gelsin.
Değil mi?
Beşiktaş takımında tartışılacaktı. Bu da şu anda Ebu Bakar da şu anda onu yaşıyor.
Evet.
Çünkü takıma sonradan katıldı diyebilirsin. Transferi Gomez'in beklendiği zamanda sonradan Beşiktaş'a dahil olan bir transfer. Şu ana kadar da ilk 11 oynadığı maçlara baktığımızda sadece bir tek maçını görüyoruz. O da Kayseri maçı. 45 dakika oynadı. Şimdi değerlendirmek için çok erken tabii. Yani bunu geçmişine baktığımız zaman attığı goller, ortaya koyduğu performans var ama Beşiktaş takımında oynadığı sürece de bakmak gerekiyor. Bu süreç içerisinde de Gomez de ister istemez bir teraziye çıkmış durumdalar.
Evet.
O bakımdan da tabii Gomez'in şu anda gerisinde ama Fikret Başkan yaptığımız konuşmalarda, toplantılarda Ebu Bakar'ın bu takıma çok faydalı olacağını ısrarla dile getiriyor. Bizim de tabii bu kardeşimize zaman vermemiz gerekiyor.
Evet.
Dünkü maçta da gördüğümüz kadarıyla bu uluslararası maçlardaki bu tecrübesini konuşturacak gibi geliyor.
En büyük eksiği ne gördünüz Beşiktaş'ta dünkü maçta veya ligdeki maçlarına baktığınız zaman da şu anda bu sene için soruyorum tabii. Beşiktaş'ın forvette mi, orta sahada mı, defansta mı eksiği nedir Şenol Bey?
Şimdi şöyle, Türkiye'deki maçlarla tabii bu Şampiyonlar Ligi maçlarını ayrı kefelere koymamız lazım. Çünkü Beşiktaş takım Türkiye'deki maçlarında gördüğünüz gibi devamlı 3. bölgede oynayan, ileride basan, pas trafiği fazla olan bir takım görüntüsündeydi. Ama Avrupa'ya çıktığında bu anlayış rakip takımlara geçiyor ve Beşiktaş takımı da özellikle İtalyan takımlara karşı Napoli'de bu anlayışını değiştirdi olarak gördüm ben. Çünkü daha önce 3. bölgede baskı yapan ileride takımı rakibi daha doğrusu ataya zorlayan bir takım götürsenden çok daha ikinci bölgede bekleyen rakibin hatalarından yararlanan bir takım görüntüsüne geçti. Bu da doğru bir stratejiydi. Çünkü her takıma karşı ileride basarak rakibi hataya zorlayarak oynayamazsınız. Zaman zaman da savunma yaparak da galibiyetler alabilirsiniz. Dün bu örneği de gördük. Napoli'de. Evet.
Ligin favorisi olarak gösteriliyor pek çok köşe yazarı, spor yazarı tarafından. Beşiktaş geçen yılın da şampiyonu zaten ama Galatasaray da iyi gidiyor bu sene. Sizin favoriniz ne? Galatasaray'la çekişirler mi? Fenerbahçe arkadan arayı kapatır mı? Ne diyorsunuz Şenol Fidan?
Valla şimdi şu 7 maçlık periyode baktığımız zaman tabii görüntü Galatasaray ve Beşiktaş'ın önde gittiği şeklinde. Çünkü bu futbol verilere baktığımız zaman, oynanan oyuna baktığımız zaman bir de Beşiktaş'ın geçmiş seneki şampiyonluğunu ve oyununu, performansı ortaya koyduğumuz zaman evet. Beşiktaş ve Galatasaray şu anda bir adım öndeler. Beşiktaş Galatasaray'dan da bana göre önde. Çünkü geçen sene şampiyon olmuş bir takım var. Galatasaray takımı da geçen sene değerlendirdiğimizde tabii puan olarak da oyun olarak da geride kalmıştı ama Bu sene iyi transferler yaparak, takviyeler yaparak Beşiktaş takımıyla bu üst sıraları oynama yarışında bence iki takım arasında geçecek gibi gözüküyor.
Öyle gözüküyor. Şenol Fidan'ı tabii herkes Beşiktaş'tan hatırlıyor ama bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir Şenol Fidan'ın şu anda ne yaptığını. Şenol Fidan şu anda ne yapıyor, nerede çalışıyor, hangi işle meşgul Şenol Fidan?
Vallahi ben de teknik direktörlük yapıyorum Şu anda. Mehmet Özdilek'le beraber daha önce Antalya'da 5 sene çalıştık. Ondan sonra gençler bile yüzde takımlarında, Kayseri Erciyes takımlarında.
Evet.
Bizim işte şu anda bir dinlenme sürecimiz var. Bu periyotlarda da işte yurt dışına giderek, maçlar seyrederek elimizde reportu oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü bu zamanlarda siz de biliyorsunuz takımlarda tabii değişiklikleri oluyor.
Tabii.
Gittiğimiz takımlarımızda elimizde portre hazır olsun diye devamlı yurt dışına gidip geliyoruz.
Yine Mehmet Özdirek'le mi çalışıyorsunuz Şenol Bey?
Evet, Mehmet Hoca ile beraberiz.
Evet.
Zaman zaman da PTT birincilikten teklifler geldi ama şartlar ve ortam
tabii
uygun olmadı.
Tabii.
Ama oradan PTT ligden ligimden de böyle bir teklif gelince uygun bir proje olursa tek başıma da çalışmayı düşünüyoruz.
İnşallah Beşiktaş'ın unutulmayan futbolcuları ve şimdi de başarıyla Türk futboluna hizmet veren hem Mehmet Özdire'ye, Mehmet Hoca'ya da Şifa Mehmet'e de lütfen selamlarımızı iletin. Şenol Fidan çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum efendim.
Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.
Sağ olun efendim. Evet, böylece sporu da konuşmuş olduk sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Burası Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi tabii eğitim önemli, eğitim şart. Ama eğitim deyince akla sadece okullar gelmesin. İnsanın kendi kendisini eğitmesi, değil mi? Okuması. İnsanlarımız izliyor, seyrediyor sadece. Okuyan insan yok. Yani var da yeteri kadar yok. İnsanlar İzlemese de izliyorum, okumasa da okudum diyorlar, duymasa da duydum, bilmese de biliyorum diyorlar. Dün Habertürk'te bunu Esinövet yazmıştı sevgili dostlar. Hani şu Kürk mantolu Madonna tartışmasında olduğu gibi sevgili dostlar. Bir magazin programında ekrana çıkan insanların Madonna deyince akıllarına sadece Amerikalı şarkıcı Madonna'nın gelmesi, 1943'te yazılmış bir kitaptan bile bir haber olması, üstelik habersiz olmasına rağmen "Aa, biliyorum, ben o kitabı okudum" demiş olması hayli ilginç. Yani magazin acaba bu kadar basit mi? Magazin sadece bazı ünlü sanatçıların hayatı ile ilgili birkaç laf etmek mi Türkiye'de? Oysa benim bildiğim, ki meslekte de böyle öğrendik, magazin de gayet ciddi bir iştir. Yani magazin somurtmak ciddilik değildir. Magazini yapmak ciddi bir iştir. Arada fark var. Dün bunu Habertürk'teki köşesinde Esin Övet gayet güzel yazmıştı. İnsanlarımızın bilmemesine rağmen biliyorum demesi, duymamasına rağmen duyuyorum demesi, okumamasına rağmen okuyorum demesini. Canlı yayında telefon attığımızda Sayın Esin Övet. Günaydın Esin Övet.
Günaydın.
Dünkü yazınızı okudum, okurken de büyük keyif aldım. Yayında da az önce kullandım Esin Övet. Magazin deyince çoğu vatandaşımız, buna hep konuşuyoruz, hep gündeme geldiği zaman, ama sürekli belki de tekrarlamakta fayda var. Magazin nedir? Magazini sadece ünlülerin hayatından ibaret sayma anlayışını biz ne zaman ortadan kaldıracağız?
Çok zor Türkiye'de, çok zor. Bugün de yazdım. Haftanın 3 günü ana gazetede yazıyorum. Onu atlamış olabilirsiniz ikinci sayfada.
Evet.
Magazin aslında eğlencedir, keyiftir. İnsanın biraz kafasını dağıtmadır. Fakat bu iş yapanlar ya da yapacağını zannedenler o kadar aşağı çekiyor ki.
Değil mi?
En çok onu üzüyorum. Bugün özellikle onu belirttim. Aha. Biz maalesef ne ekonomi, ne spor, ne haber merkezi gibi değiliz. Bizim her şeyden haberimiz olmak zorunda. Milletvekillerini tanımak zorundayız. Mafya babalarını tanımak zorundayız. Ya. Belediye başkanlarını tanımak zorundayız. Yani sadece sanatçıyla bitmiyor işimiz. Hı hı. Her yerde olabiliyoruz. Yani sayısız maça gittiğim günler var benim. Müzayedeye gittiğim günler var. Bir sürü siyasi adamın katıldığı, siyasi devlet başkanlarının katıldığı bir düğüne gitmişliğim var. Şimdi herkesi tanımak, bilmek zorundayız. Ressamları, sanatçıları.
Tabii.
Aslında bilmeyebiliriz, okumayabiliriz ama karşımıza çıkacak herhangi birine hazırlıklı olmak zorundayız. O an hemen araştırmak zorundayız. Şimdi bir kişi her gün yayın yapıyorsa, hani bu sizin için de geçerli, benim için
tabii,
de
tabii,
geçerli.
Tabii hepimiz için.
Ben
tabii.
Her gün yazı yazıyorsam
tabii.
Bir senedir kitapçıların en üst rafında duran kitaba
aynen.
Dikkat çekmek. Yani dikkatimi çeker ya, o bu kitap nedir?
Tabii.
Niye bir senedir kitapçıda? Al bir arkasına bak, bir oku, bir
tabii.
Hani bu bizim yakın arkadaşımız Google'a sor, bir şey yap yani. Bu kadar yani gerçekten bunun hiç şey yok. Dün akşam Serenay Sarıkaya, Necdet İşler'le birlikteydik. Onlarla da konuşuyorduk. Necdet İşler biraz üzülmüş. Dedik yani çok mu yüklenildi acaba? Ya dedim ki gerçekten iyi bir şey bulmak ve ucundan tutmak istiyorum bu olayın. Hani evet çok yüklendik, çok kızdık, çok sinirlendik. Bu kadar mı sevilmiyormuş bu kadın? Yani bir ucundan tutalım ama gafın içinde gaf var. Yani kitabı Madonna'nın hayatı diyor ve Madonna'yı Beren Saat çok iyi oynar diyor. Yani gafın içinde gaf var yani. Bir kere Beren Saat Madonna'yı oynayamaz. Yani ya biraz iyi atış yapmak lazım.
Ya galiba bu işin içinde biraz, yani dediğiniz gibi aslında şöyle söylemek lazım. Çok basit. Okumak ve kültürlü olmak lazım. Hangi mesleği, özellikle bizim mesleğimizi, iletişim, gazetecilik mesleğini yaparken bileceksin, okuyacaksın.
Ya biraz algılarımız açık.
Algılar açık ol. Bilmiyorsan da bilmiyorum. Ya ben o kitabı görmedim, neymiş o deyip yanındakine sor. Bu ayıp değil ki.
Şimdi ben magazinci, magazin yazarı, dedikoducu diye adlandırıyor bazı insanlar. Geçsinler, hiç umurumda değil. Ben 21 sene emek vermişim bu mesleğe.
Evet.
Hani dün gece 3'te 4'te yatıp sabah erkenden kalkıp bütün gazeteleri okuyorsam, hı-hı, okumaya çalışıyorsam, hı-hı, kim ne yazdı bunu görmeye çalışıyorsam, ben mesleğime saygı gösteriyorum demektir ki, hı-hı, hani siyaset yazmıyorum, futbol yazmıyorum, hiçbir şey yazmıyorum. Spor yazmıyorum, ben magazin, popüler kültür yazıyorum, hayatın içindeyim, hı hı, ve dikkat çekmeye çalışıyorum okuyucularımı. Hı hı. Şimdi her gün televizyona çıkıp her gün gazetede yazıyorsanız, ya haftada bir gün bile yazıyorsanız, biraz bakmanız gerekiyor yani. Öbür türlü dışarıdaki insandan bir farkınız olmaz.
Olmuyor.
O gazete sayfasını ve o koltuğu boşuna meşgul ediyorsun.
Çünkü
ya
senin,
da torpille gelmiş.
Ya da torpille. Çünkü senin yok. Yazdığını çünkü dışarıdaki sokaktaki vatandaş da internette kısa bir arama yaparak yazabilir zaten. Ama
aynen. Zaten sosyal medyada yazıyor herkes. Yani bizim hiçbir farkımız olmaz. Ben biraz bu konuda çok katıyım. Çünkü ben muhabirlikle başladım bu mesleğe ve mesleğimi çok seviyorum. Magazini bu kadar aşağı çekip aşağılayanlara da saygı göstermiyorum. Bu gazete ya da kanal patronu olsa. Yani sen gerçekten bu işten hiç anlamayan insanı konuşturmamalısın orada.
Evet.
Ha, bu arada ben de televizyon programları yaptım ve konusu olmayan insanlarla partnerlik yaptım. Hı-hı. Fakat Magazin masası zaten ilk benimle başladı. Her şey tadında da bu 5 kişilik büyük masalar. 3 kişilik, 4 kişilik. Ya masada ne olursa olsun konuyla ilgili bir bilirkişi olmak zorunda. Sonuç olarak magazin programı yapıyorsunuz.
Yani öyle.
Ya düşünsenize futbol spor konuşuluyor. Ve bir tane spordan anlayan adam yok. Siz o programı ciddiye alır mısınız?
Tabii ki almayız.
Ahmet Arkan'ın programında sadece magazinciler çıksa spor programı ciddiye alır mısınız? Yani biraz dengeyi kaçırdık yani. Son 2 senedir biraz denge şaştı.
Pek çok noktada denge şaştı. Sadece aynı fikirde olan insanları bir araya getirip tartışma programı yapılması gibi mesela. Yurt dışındaki örneklere bakıyorum sevgili Esin Övet. Hayatı yazan insanlardan tıpkı senin gibi hayatı yazan yurt dışındaki örnekler internet siteleri dahil, gazeteler dahil o kadar belli ki satır aralarında kültürlü olduğu, hayatı bildiği, kitabı okuduğu, müzeyi gezmiş, sergiyi gezmiş ama aynı zamanda o insanın yazdığı konuyla ilgili magazinel özelliklerini de yazmayı biliyor ama bunu yaparken rencide etmiyor, karşısındakine saygı duyarak harikulade yazılar okuyorum ben. New York Times'in ilavelerinde, Independent'ta, Almanya'daki gazetelerde biz de maalesef hani çok böyle çala kalem konuşuyorlar. Çok harca alem, çok sokak ağzı. Sorduğun zaman da ya işte insanlar böyle seviyor diyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil.
Edilebilir bir şey değil aynen. Yani 2 senedir, 3 senedir bu tamamen aşağı inmiş durumda. Ben 1994'te başladım bu mesleğe. Biz gerçekten önümüzde gazeteleri, dergileri alır çalışırdık.
Çalışırdık tabii.
Ne var ne yok. Tabii. Hani bir müzayedeye giderdik, oradaki bir tabloyu görüp onun üzerinde çalışırdık.
Tabii.
Yani ben bir yurt dışına gittiğim zaman oradaki müzeye de gitmeye çalışıyorum. Hani gece kulübüne de gitmeye çalışıyorum. Çünkü tabii. Benim işim.
Tabii.
Biraz gece kulübünden ya da gündüz haber vermek insanlara. O yüzden oturup tabii ki bütün müzeleri yazmıyorum ama
tabii ki.
Gidiyorum. Biliyor, görüp öğrenmeye çalışıyorum. Her şeyi bilmek zorunda değilim. Bilmiyorum da zaten.
Tabii.
Her kitabı okumak zorunda da değilim. Okuyamıyorum.
Okuyamazsınız zaten. Da zaten tabii ki.
Ama mesela bu
ama bu sözü edilen kitap sevgili dinleyicilerimiz de biliyorlardır eminimiz ama bir kere daha tekrarlayalım. Esin Övet güzel bir şey söyledi. Tabii ki her kitaptan haberiniz olmayabilir ama ekrana çıkıp her gün program yapıyorsan bu kitabın yani Kürk Mantolu Madonna kitabı aylardır en çok satan kitap listesinde raflarda duruyor. Yapı Kredi Yayınları aylardır. Ya bundan haberin olsun bari. Öyle değil mi Esin Övet?
Ya benim ilgimi öyle çekti yani.
Ben tabii bunu, yani.
Hani yorumcu hanımefendinin söylediği gibi 40 yıl önce okumadım. Yani 10 yıl önce de okumadım.
Evet.
Ama geçen seneden beri kitapçıya, her kitapçıya girdim.
Orada duruyor.
Ki ben bütün çıkan kitapları alırım. Benim öyle bir hastalığım var yani okuyamasam
evet.
da.
Evet.
Birçoğunu bir alır kurcalarım. Yani girip her seferinde baktığımda ve yazarın bütün kitaplarını bana aldırdı mesela. O
değil mi?
Değil mi? Kitaplar.
Evet.
Ve okudum.
Peki.
İlk de okumuşum. Diğerlerini de okumaya başladım. Çünkü
harikulade.
Muhteşem bir dil ve muhteşem bir naiflik ve bir yazılar. Arada kendimi de temizlemek ve naifliğimi hatırlamak için
ne güzel.
Okuyorum gerçekten.
Okumak sizin yazılarınızı da etkiler, konuşmalarınızı da etkiler.
Tabii ki.
Aynen. Pekala. Habertürk yazarı Esin Övet çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
İyi çalışmalar. Sağ olun. ABD Başkanı Barack Obama'nın biliyorsunuz akrabaları var. Afrika'da, Kenya'da falan yaşıyor ABD Başkanı Obama'nın. Bu güzel bir şey tabii. Yani Afrika'dan yola çıkıp ondan sonra kendini yetiştirmek, okullarda okumak ve ondan sonra Amerikan vatandaşı olup başkanlığa kadar tırmanmak. Ne kadar güzel. İşte demokrasi bu. Demokrat Başkan Barack Obama'nın 8 yıldır devam eden politikalarından hayal kırıklığı yaşadığını söylemiş. Kenya'daki üvey kardeşi. Evet, ABD Başkanı Barack Obama'nın Kenya'da bir üvey kardeşi var. Adı Malik. Malik Obama. Ama ben Barack Obama'nın yani kardeşimin icraatlarından memnun değilim demiş. Bunu da söylemiş. Bunun üzerine Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump davet etmiş Malik Obama'yı. Gel demiş. Hani şeyde kullanacak. Kampanyasında kullanacak. Bak Obama'dan kardeşi bile memnun değil işte demek için davet etmiş. Kenya asıllı Amerikalı Demokrat Başkan Barack Obama'nın kardeşi Malik Obama yaptığı açıklamada Obama'dan memnun olmadığını ve Donald Trump'ı seçimlerde destekleyeceğini ifade etmişti. İşte görüyorsunuz, siyaset ve hayal kırıklıkları böyle bir şey. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. Biz de bu haberle ve bu bağlantıyla programı bitirmiş oluyoruz. Saatimiz 9.30'a geldi bile. Sevgili dostlar, bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Gerek yurt dışından gerek Türkiye topraklarından bize kulak veren herkese bir kere daha teşekkür ediyoruz. Programı kapatıyoruz. Yarın sabah yine 7.30'da RSFM frekansında bir arada oluncaya kadar herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın.